Ayrım 33, Yaşam ve Yazgı, 2. Kitap, Vasily Grossman, sayfa 363. 56. Bölüm. Gündüz yiyecek dağıtım yerinden dönen Lyudmila Nikolaevna, posta kutusunda beyaz beyaz duran bir mektup gördü. Merdiveni çıktıktan sonra hızla çarpan yüreği daha da hızlı çarpmaya başladı. Elinde mektupla Tolya'nın odasına gitti, kapıyı açtı, oda boştu. Tolya bugün de dönmemişti. Lyudmila Nikolaevna annesinin çocukluk günlerinden beri tanıdığı el yazısıyla yazılmış satırlara baktı. Jenya'nın, Vera'nın, Stepan Fyodorovich'in adlarını gördü. Oğlunun adı mektupta yoktu. Umut kuytu bir köşeye çekilse de pes etmemişti. Aleksandra Vladimirovna Kazan'daki evin sahibi Nina Matveyevna'nın Lyudmila gittikten sonra bir yığın tatsız özellik gösterdiğine ilişkin birkaç söz dışında yaşamıyla ilgili hemen hemen hiçbir şey yazmamıştı. Seryoja'dan, Stepan Fyodorovich'ten ve Vera'dan hiç haber yoktu. Jenya Aleksandra Vladimirovna'yı kaygılandırıyordu. Galiba Jenya'nın yaşamında bazı ciddi olaylar oluyordu. Jenya Aleksandra Vladimirovna'ya yazdığı mektupta bir takım tatsızlıklar olduğunu, belki de Moskova'ya gitmesi gerekeceğini ima ediyordu. Lyudmila Nikolaevna üzülmeyi beceremiyordu, acı çekmeyi biliyordu. Tolya, Tolya, Tolya. İşte Stepan Fyodorovich dul kalmıştı. Vera evi barkı olmayan bir yetimdi. Seryoja sağ mıydı? Bir yerlerde, bir hastanede yaralı olarak mı yatıyordu? Seryoja'nın babası ya kurşuna dizilmişti ya da kampta ölmüştü. Annesi sürgünde yaşamını yitirmişti. Aleksandra Vladimirovna'nın evi yanmıştı. Oğlundan, torunundan haber alamadan tek başına yaşıyordu. Kazan'daki yaşamı, sağlığı, kaldığı odanın sıcak olup olmadığı, istihkak durumunun düzelip düzelmediği hakkında hiçbir şey yazmıyordu annesi. Lyudmila Nikolaevna annesinin bütün bunlardan niçin tek söz etmediğini biliyordu ve bunu bilmek ona zor geliyordu. Lyudmila'nın evi boş, soğuk bir ev olmuştu. Sanki bu eve bir takım görünmez korkunç bombalar düşmüş, içindeki her şey yıkılmış, sıcaklığı kaçıp gitmiş yıkıntılar içinde kalmıştı. Bugün Lyudmila Nikolaevna Viktor Pavlovich'le ilgili pek çok şey düşünüyordu. İlişkileri bozulmuştu, Viktor ona kızmıştı, soğuk davranıyordu. Özellikle de bu durumun Lyudmila Nikolaevna'nın umurunda olmaması üzücüydü. Kocasını son derece iyi tanıyordu. Dışarıdan bakınca her şey romantik ve yüce görünüyordu. İnsanlara karşı şairane sözler etmek ve hayranlık duyduğunu göstermek Lyudmila Nikolaevna'ya özgü özellikler değildi genelde. Oysa Maria Ivanovna Viktor Pavlovich'in fedakar, yüce, bilge bir yapısı olduğunu düşünüyordu. Maşa müziği seviyor, hatta piyano dinlerken benzi soluyordu ve Viktor Pavlovich onun ricası üzerine arada bir piyano çalıyordu. Galiba hayranlık duyacağı bir şeye gereksinimi vardı ve kendisine böyle yüce bir imge, yaşamının içinde var olmayan bir şutrum yaratmıştı. Maşa Viktor'u gün be gün izlemiş olsaydı çabucak hayal kırıklığına uğrardı. Lyudmila Nikolaevna, Viktor'u harekete geçiren şeyin sadece ve sadece bencillik olduğunu, onun hiç kimseyi sevmediğini biliyordu. Şimdi de onun Şişakov'la çatışmasını düşünürken, kocası için tam anlamıyla kaygı ve korku duyarken bir yandan da her zamanki gibi kızıyordu. Viktor etrafa caka satmak, zayıfların koruyucusu rolünü oynamak gibi bencilce bir heves uğruna hem bilimsel çalışmalarını hem de yakınlarının huzurunu feda etmeye hazırdı. Ama dün Nadia için endişeye kapılınca kendi bencilliğini unutmuştu. Peki Viktor bütün zor işlerini bir kenara bırakıp Tolya için endişe duyabilir miydi acaba? Lyudmila Nikolaevna dün yanılmıştı. Nadia kendisine karşı tam olarak açık yürekli değildi. Neydi bu? Çocukça, geçici bir şey miydi? Yoksa Nadia'nın yazgısı mıydı? Nadia ona Lomov'la tanıştığı arkadaş çevresini anlatmıştı. Çağın ruhuna uygun olmayan şiirler okuyan delikanlılardan, onların yeni ve eski sanat üzerine tartışmalarından, Lyudmila'ya göre küçümsenmemesi ve alay edilmemesi gereken şeylere karşı küçümseyici ve alaycı tavırlarından oldukça ayrıntılı söz ediyordu. Nadia Lyudmila'nın sorunlarına isteyerek yanıt veriyordu ve görünüşe bakılırsa gerçeği söylüyordu. Hayır, içki içmiyoruz. Sadece bir kez çocuklardan birini cepheye uğurlarken içtik. Zaman zaman politikadan söz ediliyor. Elbette öyle gazetelerdeki gibi değil. Çok ender, belki bir iki kez konuşulmuştur. Ancak Lyudmila daha sonra Lomov'la ilgili bir şey sormaya başlar başlamaz Nadia öfkeyle yanıtlıyordu. Hayır, o şiir yazmıyor. Anasının babasının kim olduğunu nereden bilebilirim? Tabii ki hiç görmedim. Bunun neresi garip? Zaten babasını tanımıyor. Onun gıda maddeleri satan bir mağazada çalıştığını sanıyor. Neydi bu? Nadia'nın yazgısı mı yoksa birkaç ay sonra iz bırakmadan unutulup gidecek bir şey miydi? Lyudmila Nikolayevna yemek yaparken, çamaşır yıkarken annesini, Vera'yı, Zhenya'yı, Seryoja'yı düşünüyordu. Maria Ivanovna telefon etti ama telefona kimse çıkmadı. Postoyevlere telefon etti. Hizmetçi kadın hanımın alışverişe gittiğini söyledi. Bozuk musluk için tamirci çağırmak üzere apartman yönetimine telefon etti. Tamircinin işe çıkmadığı yanıtını verdiler. Annesine mektup yazmak için oturdu. Alexandra Vladimirovna'ya uygun yaşam koşulları yaratamadığı ve onun tek başına kazanda yaşamayı yeğlediği için duyduğu pişmanlığı belirteceği uzun bir mektup yazacağını sanmıştı. Savaş öncesi yıllardan bu yana Lyudmila Nikolayevna'nın evinde akrabalarından bir teki bile misafir olmamış, gece yatıya kalmamıştı. İşte artık en yakınları bile Moskova'daki bu büyük daireye gelmiyorlardı. Mektubu yazamadı. 4 sayfa kağıdı yırtıp attı. İş günü bitmeden Viktor Pavlovich telefon etti. Askeri fabrikadan çağırdığı teknisyenler akşam gelecekleri için enstitüde kalacağını söyledi. ''Yeni bir şey var mı?'' diye sordu Lyudmila Nikolayevna. ''Ha, o manada mı?'' dedi Viktor Pavlovich. ''Hayır, yeni bir şey yok.'' Akşam Lyudmila Nikolayevna annesinin mektubunu tekrar okudu, pencerenin yanına gitti. Ay parlıyordu, sokak bomboştu. Nadia'yı yine asker çocukla el ele gördü, kaldırımdan eve doğru yürüyorlardı. Sonra Nadia koştu, asker kaputlu delikanlıysa boş kaldırımın ortasında dikildi, baktı, baktı. Ve Lyudmila Nikolayevna birbiriyle bağdaşmayacak gibi görünen her şeyi yüreğinde birleştirir gibi oldu. Viktor Pavlovich'e duyduğu sevgi, onun için kaygılanması, ona kızması, kızların dudaklarını öpemeden giden Tolya, kaldırımda dikilen Teğmen. İşte Vera mutluluk içinde Stalingrad'daki evinin merdivenini tırmanıyordu ve evsiz barksız Alexandra Vladimirovna. İnsanın biricik sevinci ve korkunç üzüntüsü olan yaşama duygusu doldurmuştu içine. 57. Bölüm. Strum Enstitü'nün ana girişinin önünde arabasından inen Şişakov'la karşılaştı. Şişakov, Viktor Pavlovich'i durdurup konuşma isteği göstermeden şapkasını kaldırarak selam verdi. Bu kötü işte diye düşündü Strum. Öğle yemeğinde yan masada oturan Profesör Svechin ona bakmamış ve konuşmamıştı. Şişman Gurevich bugün yemekhaneden çıkarken Strum'la çok samimi bir şekilde konuşmuş, uzun uzun elini sıkmıştı. Ama müdüre ait bekleme odasının kapısı aralandığında Gurevich derhal vedalaşmış ve koridorda hızla yürüyüp gitmişti. Laboratuvarda Strum'un atom parçacıklarının fotoğraflanması için gerekli donanımın hazırlıkları ile ilgili olarak konuştuğu Markov, kafasını not defterinden kaldırmış ve şöyle demişti. Viktor Pavlovich, bana anlattıklarına göre parti komitesinin bürosunda sizinle ilgili çok sert bir konuşma olmuş. Kovçenko size bir kılıf dikmiş. Strum bizim toplulukta çalışmak istemiyor demiş. Dikmişse dikmiş dedi Strum ve göz kapağının atmaya başladığını hissetti. Markov'la çekilecek atom fotoğrafları hakkında konuşurken Shtrum'da sanki laboratuvarı o değil de Markov yönetiyormuş gibi bir duygu uyandı. Markov'da hiç acele etmeyen bir patron sesi vardı. Nozdrin iki kez onun yanına gelmiş ve cihazın montajıyla ilgili sorular sormuştu. Ama Markov'un yüzü ansızın üzgün, özür dileyen bir hal almış ve Shtrum'a usulca şöyle demişti. Viktor Pavlovich, eğer bu konuyu parti komitesinin toplantısında konuşacak olursanız lütfen benden duyduğunuzu söylemeyin. Parti sırrına ihanet ettiğim için başıma tatsız şeyler gelebilir.
Yok canım dedi Shtrum.
Bir bardak suda fırtına kopuyor dedi Markov.
Ne yapalım dedi Shtrum, bensiz de idare ederler. PSI operatörünün çevresinde bir takım anlamsızlıklar, tam bir saçmalık.
Bence yanılıyorsunuz dedi Marco. Dün Koçkurov'la konuştum. Siz de bilirsiniz. Onun dünyadan haberi yoktur. Bana Shtrum'un çalışmasında matematik fiziğin önüne geçiyor. Ama tuhaf iş. Benim için çok aydınlatıcı bir çalışma. Nedendir anlamıyorum dedi. Shtrum Markov'un ima ettiği şeyi anlamıştı. Genç Koçkurov yavaş nötronların, ağır atomların çekirdekleri üzerindeki etkisiyle ilgili çalışmaların meraklısıydı. Bu çalışmaların uygulamada geleceği olduğunu ileri sürüyordu.
Koçkurov gibileri hiçbir şeye karar veremezler dedi Shtrum. Kararı Budding gibiler verirler. Budding ise benim fizikçileri ezberci bir soyutlamaya sürüklediğimi itiraf etmek zorunda olduğumu düşünüyor.
Görünüşe bakılırsa laboratuvardaki herkes Shtrum'un yöneticilerle çatışmasını ve dünkü parti komitesi toplantısını biliyordu. Anna Stepanovna Shtrum'a acı dolu gözlerle bakıyordu. Shtrum Sokolov'la konuşmak istiyordu ama Sokolov sabahtan akademiye gitmişti. Sonra da telefon edip geç kalacağını, belki de enstitüye gelemeyeceğini bildirmişti. Savostyanov ise nedense çok keyifliydi. Arka arkaya espriler patlatıyordu.
Viktor Pavlovich, saygıdeğer Gurevich parlak ve seçkin bir bilim adamıdır dedi Savostyanov.
Ve bunu söylerken Gurevich'in kelini ve göbeğini ima ederek elini başında ve karnında gezdirdi. Shtrum akşam enstitüden yürüye yürüye dönerken Kaluga Caddesi'nde ansızın Maria Ivanovna ile karşılaştı. Önce Maria Ivanovna Shtrum'a seslendi. Maria Ivanovna'nın üstünde Viktor Pavlovich'in daha önce hiç görmediği bir palto vardı ve bu yüzden onu hemen tanıyamamıştı.
Hayret edilecek şey dedi Shtrum, sizi Kaluga Caddesi'ne hangi rüzgar attı?
Maria Ivanovna Shtrum'a bakarak birkaç saniye hiçbir şey söylemedi. Sonra başını sallayıp bu bir rastlantı değil, sizi görmek istiyordum. Bu yüzden Kaluga Caddesi'ne geldim dedi. Shtrum şaşırmıştı, kollarını hafifçe iki yana açtı. Bir an yüreğinin durduğunu sandı. İşte şimdi Maria Ivanovna ona çok korkunç bir haber verecek, bir tehlike konusunda onu uyaracaktı.
Viktor Pavlovich dedi, sizinle biraz konuşmak istiyordum. Pyotr Lavrentyevich bana her şeyi anlattı.
Benim şu olağanüstü başarılarım dedi Shtrum.
Yan yana yürüyorlardı ve görenlere birbirini tanımayan iki insan yan yana yürüyormuş gibi gelebilirdi. Maria Ivanovna'dan hiçbir şey söylememesi Shtrum'u rahatsız etmişti. Yan gözle Maria Ivanovna'ya bakıp şöyle dedi.
Lyudmila, bu hikaye yüzünden bana verip veriştiriyor. Galiba siz de bana kızmak niyetindesiniz.
Hayır, ben kızmıyorum dedi Maria Ivanovna. Neden bu şekilde davranmak zorunda kaldığınızı biliyorum.
Shtrum hızla Maria Ivanovna'ya baktı.
Maria Ivanovna şöyle dedi.
Annenizi düşünüyordunuz.
Shtrum başını eğerek doğruladı. Sonra Maria Ivanovna şöyle dedi.
Pyotr Lavrentyevich size söylemek istemedi. Ona anlattıklarına göre gerek yönetim gerekse parti örgütü size karşı kampanya başlatmışlar. Badin'in bu sadece bir isteri krizi değil, Sovyet aleyhtarı politik bir isteri krizi dediğini de duymuş.
Ya işte benim böyle bir isterim var dedi Shtrum. Ben de Pyotr Lavrentyevich'in bildiği halde bana anlatmak istemediği bir şey olduğunu hissediyordum zaten.
Evet istemedi. Ben de onun için üzülüyorum.
Korkuyor mu?
Evet korkuyor. Ayrıca da sizin prensip olarak haksız olduğunuzu düşünüyor.
Maria Ivanovna alçak sesle şöyle dedi.
Pyotr Lavrentyevich iyi insandır. Çok şeyler yaşadı. Evet evet dedi Ström. İnsana acı veren bir şey de bu kadar büyük, saygın bir bilim adamının bu kadar korkak bir ruhunun olması.
Başından çok şey geçti diye yineledi Maria Ivanovna.
Yine de dedi Ström, siz değil o söylemeliydi bunu bana.
Maria Ivanovna'nın koluna girdi.
Bakın Maria Ivanovna dedi, söyler misiniz bana Madyarov'la ilgili ne oldu? Hiçbir şey anlamıyorum, orada neler oldu?
Kazandaki konuşmaları şimdi onu sürekli olarak kaygılandırıyordu. Bazı tümceler, bazı sözcükler, Karimov'un iç karartıcı uyarısı, bir yandan da Madyarov'un kuşkusu aklına geliyordu. Moskova'da başının üstünde dolaşan kara bulutların kazandaki boşboğazlıkla mutlaka bağlantılı olduğunu sanıyordu.
Neler olduğunu ben de anlamıyorum dedi Maria Ivanovna. Leonid Sergeyevich'e gönderdiğimiz taahhütlü mektup Moskova'ya geri geldi. Adresini mi değiştirdi, başka yere mi gitti, yoksa daha kötü bir şey mi oldu?
Evet, evet, evet diye mırıldandı Ström ve bir an şaşırıp kaldı.
Maria Ivanovna herhalde yollanan ve geri gelen mektubu Sokolov'un Ström'e anlattığını sanıyordu. Oysa Ström'ün bu mektuptan hiç haberi yoktu. Sokolov ona hiçbir şey söylememişti.
Ström Maria Ivanovna'ya Madyarov'un Pyotr Lavrentyevich'le tartışmasını kastederek neler oldu diye sormuştu.
Hadi gelin, Neskuchny Parkı'na uğrayalım dedi Ström. Ama o tarafa gitmiyoruz ki.
Kaluga Caddesi tarafından da bir girişi var dedi Ström.
Maria Ivanovna'ya Madyarov'la Madyarov'un Karimov hakkındaki kuşkularıyla ilgili daha ayrıntılı sorular sormak, Karimov'un kuşkularını anlatmak istiyordu. Issız Neskuchny Parkı'nda hiç kimse onları rahatsız etmezdi.
Maria Ivanovna bu konuşmanın önemini hemen anlayacaktı. Kendisini kaygılandıran her şeyi Maria Ivanovna'yla rahatça ve güvenerek konuşabileceğini, onun da kendisine karşı açık yürekli olacağını hissediyordu.
Bir gün önce buzlar çözülmeye başlamıştı. Neskuchny Parkı'ndaki tepelerin yamaçlarında eriyen karın altından yer yer ıslak çürük yapraklar görünüyordu. Ama hendeklerdeki kar hiç erimeden duruyordu. Başlarının üstünde bulutlu bezgin bir gökyüzü vardı. Ström nemli soğuk havayı içine çekerken ne güzel bir akşam dedi.
Evet güzel, kimsecikler yok, sanki kentin dışı gibi.
Çamurlu yollarda yürüyorlardı. Bir su birikintisine rastladıklarında Ström elini Maria Ivanovna'ya uzatıyor ve atlamasına yardım ediyordu. Uzun süredir konuşmadan yürüyorlardı ve Ström'ün canı ne savaş, ne enstitüdeki işler, ne Madyarov, ne de duyduğu kaygılar, önseziler, kuşkular hakkında konuşmak istiyordu. Beceriksiz aynı zamanda hafif adımlarla yürüyen ufak tefek bir kadınla yan yana hiç konuşmadan yürümek ve nedenini anlamadığı, kendisini saran kaygısız bir hafiflik, huzur hissetmek istiyordu.
Maria Ivanovna da hiçbir şey söylemeden başını birazcık eğmiş yürüyordu. Kıyıya çıktılar. Nehrin üstündeki koyu renk buz tabakası erimemişti, duruyordu.
Güzel dedi Ström.
Evet çok güzel diye karşılık verdi Maria Ivanovna.
Kıyıdaki asfalt yol kuruydu. Uzun bir yola giden iki yolcu gibi hızlı hızlı yürümeye başladılar. Karşılarından yaralı bir teğmen ve kısa boylu, geniş omuzlu, üstünde kazak giysisi olan bir genç kız geliyordu. Teğmenle kız sarmaş dolaş yürüyorlardı ve arada bir öpüşüyorlardı. Ström ve Maria Ivanovna ile aynı hizaya gelince tekrar öpüştüler, çevrelerine bakındılar, kahkahaları koyuverdiler.
İşte belki Nadia da teğmeniyle böyle geziyordur diye düşündü Ström.
Maria Ivanovna genç çifte baktı.
Ne kadar hüzün verici dedi ve gülümseyerek ekledi. Lyudmila Nikolayevna bana Nadia'dan söz etti.
Evet evet dedi Ström, şaşırtıcı derecede garip bir şey.
Ström daha sonra şöyle dedi.
Elektromekanik Enstitüsü müdürüne telefon edip beni işe almasını istemeye karar verdim. Eğer almayacak olurlarsa Novosibirsk, Krasnoyarsk gibi bir yere gideceğim.
Galiba öyle yapmak gerek dedi Maria Ivanovna. Başka türlü yapamazdınız.
Bunların hepsi ne kadar üzücü dedi Ström. İşini, laboratuvarı ne kadar çok sevdiğini, yakında ilk denemelerin yapılacağı cihaza bakarken sevindiğini ve üzüldüğünü, gece enstitüye gidip pencereden içeri bakmayı düşündüğünü Maria Ivanovna'ya anlatmak istiyordu. Maria Ivanovna'nın onun sözlerinde bir caka satma isteği hissedeceğini düşündü ve hiçbir şey söylemedi. Savaş ganimetleri sergisine doğru yürüdüler. Adımlarını yavaşlatmışlar, griye boyanmış Alman tanklarına, toplarına, havan toplarına, kanatlarında siyah gamalı haç olan uçağa bakıyorlardı. ''Böyle sessiz ve hareketsizken bile bunlara bakmak insanı korkutuyor.'' dedi Maria Ivanovna. ''Bundan sonraki savaşta bunların hepsinin fitilli tüfek ve savaş baltası kadar masum görüneceği düşüncesiyle kendini teselli etmek gerek.'' Parkın kapısına yaklaştıkları sırada Viktor Pavlovich şöyle dedi. ''İşte gezintimiz bitti. Ne yazık ki Neskuchny Parkı o kadar büyük değil. Yorulmadınız ya.''
''Yo yo'' dedi Maria Ivanovna. ''Ben alışkınım zaten. Çok yürürüm.''
Maria Ivanovna ya Şutrum'un sözlerini anlamamıştı ya da anlamazlıktan gelmişti. ''Biliyor musunuz?'' dedi Şutrum. ''Bizim sizinle görüşmelerimiz nedense hep sizin Lyudmila ile benim Pyotr Lavrentievich ile görüşmelerimize bağlı oluyor.''
''Evet, evet'' dedi Maria Ivanovna. ''Başka nasıl olacak ki?''
Parktan çıktılar ve kentin gürültüsü sessiz gezintinin güzelliğini bozarak her yanlarını sardı. Karşılaştıkları yerin biraz ötesindeki meydana çıktılar. Maria Ivanovna küçük bir kızın yetişkin bir adama baktığı gibi aşağıdan yukarı doğru bakarak şöyle dedi.
''Siz galiba şimdi işinize, laboratuvara ve cihazlara karşı özel bir sevgi duyuyorsunuz. Ama başka türlü de davranamazdınız zaten. Bir başkası davranabilirdi de siz davranamazdınız. Size kötü haberler verdim ama bence gerçeği bilmek her zaman daha iyidir.''
''Teşekkür ederim Maria Ivanovna'' dedi Şutrum onun elini sıkarak. ''Teşekkürüm sadece bunun için değil.'' Maria Ivanovna'nın parmakları sanki avucunun içinde titremiş gibi geldi Şutrum'a.
''Ne garip'' dedi Maria Ivanovna. ''Sizinle ilk karşılaştığımız yerde vedalaşıyoruz neredeyse.''
''Eskiler başlangıç sondadır diye boşuna dememişler'' dedi Şutrum şakacı bir edayla. Maria Ivanovna herhalde Şutrum'un söylediği şeyin anlamını düşünerek alnını kırıştırdı, sonra güldü.
''Anlamadım'' dedi.
Şutrum onun arkasından bakıyordu. Orta boylu, zayıf, yoluna çıkan erkeklerin hiçbir zaman dönüp bakmadığı kadınlardandı. 33. Ayrımın sonu. Sayfa 374.